Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbimize hamd eder. Şanlı elçisine, Hazreti Peygamber'e de salat ve selam ederek sözlerimize başlarım. Bugünkü konumuz bayram ve kurban. Önce bayram kelimesinin dil yönünden incelenmesi, sonra İslam öncesi toplumlarda, dönemlerde bayramın nasıl kutlandığı, diğer dinlerde nasıl kutlandığı, bu konulara girdikten sonra İslam'a göre bayram nedir, ne anlaşılması gerekir, bunlar üzerinde duracağız. Şimdi bir tarifini verirsek, bayram diye niye diyoruz? Dini ya da milli açıdan özel önemi olan ve topluca kutlanan günlere bayram deniliyor. Bayramlar, kardeşlik bağlarının kuvvetlendiği, toplumlara göre de türlü şekillerde kutlandığı, dini, milli açıdan özel bir anlamı olan sevinç ve mutluluk günlerine bayram denile gelmiştir. Şimdi böyle bir tariften sonra konunun, kelimenin dil yönden incelemesini yaparsak, Kaşgarlı Mahmud'un tespitine göre kelimenin aslı Farsça bezrem ya da bezram olup sevinç ve eğlence günü anlamına gelmektedir. Bayram kelimesinin Arapçası sözlüklerde adet halini alan sevinç ve keder, bir araya toplanma günü anlamıyla karşılanan ayıttır. Arapların en büyük bayramı bilindiği gibi hacdır. Arapçada ziyaret etmek şeklinde de açıklanan hac, kelime olarak geri dönme, tekrar gitme anlamına gelir. Bu kelime İbranice'de bayram anlamına kullanılmaktaydı. O da bir şeyin etrafında dönmek anlamına gelen hevege kökünden türemiştir. Öte yandan hac ibadetinin en önemli rükünlerinden birisi bilindiği gibi tavaftır. Yani Kabe'nin etrafında dönmektir. Arapçada muayyede bayramlaşma demektir. Kur'an-ı Kerim'de id kelimesi bir defa Maide suresi 114. ayetinde geçtiğini görüyoruz. O da şöyledir. Meryem oğlu İsa şöyle dedi, ey Rabbimiz, bize gökten bir sofra indir ki bizim için geçmiş ve geleceklerimiz için bayram ve senden bir ayet, bir mucize olsun. Bizi rızıklandır, zaten sen rızık verenlerin en hayırlısısın. İşte bu ayette değerli dinleyenler, bayram kelimesi, eid kelimesi olarak geçtiğini görüyoruz. Hadislerde ise bayram kelimesinin pek çok yerde geçer. İslam öncesi toplumlarda bayramlar nasıl kutlanıyordu? Ona gelirsek, bayramlar bilindiği gibi toplumların hayatında görülen olağanüstü günlerdir. Bu günlerde yaşanan heyecanın derecesi insanların ahlak anlayışları ile orantılı olmakta ve bazı toplumda da başka zaman yapılması hoş karşılanmayan, hatta suç olabilecek hareketlerin dahi bayramlara büyük bir serbestlik içinde yapılabildiği görülmektedir. Mesela Batı'da karnaval, faşink kutlamaları bunlara birer örnektir. Bayramların en çok eski çağda kutlandığı görülmektedir. Hasat mevsimleri, bağ bozumu ve buna benzer olaylar bayram şeklinde kutlana gelmiştir. Dini bayramların dışında kazanılan yeni zaferler, eski zaferlerin yıl dönümleri, hükümdar ailesinde meydana gelen evlenme, doğum gibi olaylar ya da yeni tahta geçmeler hep bayramlara birer konu olarak gelmiştir. Bugün de uygulanan zaman zaman en büyük bayramlarda mahkumlar affedilmekte veya cezaları hafifletilmektedir. Bayramlarda dikkat çeken en büyük özelliklerin biri de yeme içmeye fazla önem verilmesidir. Müslümanlar için yılın her gününe oruç tutmak caiz olduğu halde bir aylık Ramazan orucunu takip eden Ramazan bayramı ile Kurban bayramında oruç tutmak yasaklanmıştır. Cahiliye dönemi Arap kabilelerinde bayramlar pazar ve panayırlar kurularak şiir, müzik, içki ve kadınların da yer aldığı eğlencelerle birlikte kutlanırdı. Bütün kabilelerin ortak kutladıkları tek bayram ise Hicaz bölgesinin, özellikle Mekke'nin en büyük bayramı olan Hac idi. Bu günlerde her türlü saldırı, zulüm ve haksızlıklardan uzak durulur, en güzel kıyafetler giyilir ve Mekkeliler tarafından uzaktan gelen Kabe'nin misafirlerine ev sahipliği yapılırdı. Bundan başka yine Araplar yılda bir defa Zemzem kuyusunun etrafında tören yaparlardı. Medinelilerin kendilerine ait milli bir bayramı yoktu. İranlılardan aldıkları iki ünlü Mecusi bayramını kutlarlardı. Bu bayramlardan birincisi ilkbaharın başladığını belli eden Neyruz, diğeri ise sonbaharın başlangıcı olan Mihricadır. Neyruz kelimesinin aslı Farsça'da Nevruz olup yeni gün demektir. Güneşin Koç burcuna girdiği 22 Mart günü kutlanırdı. Medinelilerin bundan başka Yahudilerden ve Hristiyanlardan aldıkları anlaşılan bazı bayramları olduğunda kaynaklar bize söylemektedir. Yahudi bayramları. Yahudilerin kutlanan büyük küçük olmak üzere 7 tane bayramları vardır. Bunların en büyüğü Pesah, yani hamursuz geçen bayramlarıdır. Yahudilerin Mısır esaretinden kurtuluşunun, Firavun'un zulmünden kaçışlarının yıl dönümünü canlandırmaktadır. Yahudi bayramlarının genel karakteri, tarihte yaşanmış önemli olayların her yıl canlandırılması, hatıralarla kin ve intikam duygularının daima canlı tutulmasına çalışılmasıdır. Yahudilerdeki bayram kutlamalarının temel amacı budur. Yine Hristiyan bayramlarına bakarsak değerli dinleyenler, muhtelif kiliselere göre özellikleri değişen Hristiyan bayramlarının başlıcalarının şunlar olduğunu görüyoruz. Aralık ayı sonunda Hazreti İsa'nın doğum yıl dönümü olarak kutlanan Noel bayramı ve Paskalya yortusu, Tecelli, Meryem Ana günü, Haç yortusu gibi bayramları vardır. Hristiyan bayramları da Yahudilerinki gibi Müslüman bayramlarından farklı olarak, yani Allah'a yaklaşmayı ve mağfiret, affe, tövbe dilemeyi hedef almayan, daha çok yaşanmış hatıraları canlandırmaya yönelik kutlamalardır ve daha çok da putperestlik dönemlerinin izlerini taşırlar. Peki eski Türklerde bayram nasıldı dersek, İslam'dan önce Türklerde kutlanılan yine birçok bayramlar olduğunu görüyoruz. Mesela Hunlar, devlet büyüklerinin her yılın başında hükümdarın karargahında toplanarak yer ve gök tanrılarına kurban kestiklerini biliyoruz. İslami döneme geldiğimiz zaman değerli dinleyenler, bilindiği gibi İslam'da Ramazan ve kurban olmak üzere iki bayram vardır. Birincisi, hicri aylardan Ramazan'ın bitmesiyle giren Şevval ayının birinci, ikinci, üçüncü günlerinde kutladığımız Ramazan bayramıdır. Diğeri ise hac ibadetinin yapıldığı, hicri takvimin son ayı olan Zilhicce'nin 10. gününe rastlayan kurban bayramıdır ve 4 gündür. Bu günlerde kurban kesildiği için bu isimle anılmıştır. Kurban bayramına yine Eid-i Ekber, yani büyük bayram ismi de verilir. Müslümanlar her iki bayramı da hicretin ikinci yılından itibaren kutlanmaya başlamıştır. Bayramların isimleri Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz tarafından konulmuştur. Bu bayramların isimlerini değiştirip şeker bayramıdır, lokum bayramıdır, et bayramları gibi isimler takmak fevkalade yanlıştır, doğru değildir. Kurban bayramı, Hazreti İbrahim'in oğlu İsmail'i kurban etmek istemesi ve oğlunun buna razı olması ve nihayet Allah'a karşı gösterilen büyük sadakatin karşılığı olarak hayvan kurban edilmesinin hatırasını taşımakta ve müminler bugünün hatırasını kurbanlar kesmektedirler. Böylece bu iki peygamberin Allah'a karşı verdikleri başarılı imtihanın sevincini yaşamaktadırlar. Özellikle hacca gidenlerin ifa ettikleri hac ibadeti sırasında bu hatıralara haccın diğer unsurlarını da takviye ederek kurban bayramının sevinci daha büyük bir heyecanla tadarlar, kutlarlar. Kurban bayramında Arefe gününün ayrı bir yeri vardır. Çünkü haccın en önemli rüknünün oluşturan vakfe bugün de yapılır. Bu iki bayram dışında cuma gününde de Müslümanlar için haftalık bir bayram olduğunu belirtmek gerekir. Hazreti Peygamber ve arkadaşlarının Mekke'deyken bağımsız bir toplum ya da ümmet değilken, yani devlet olamadıkları dönemlerde bir bayramları yoktu. Esasen köle toplumların, inandıkları gibi yaşamayan toplumların kendilerine ait bir bayramları yoktur. Ne zamanki toplumlar, ümmetler, Mekke dönemlerini tamamlarlar ve Allah'ın izni ve yardımıyla Medine dönemini bağımsız bir devlet olarak yaşamaya başlarlar, İşte o zaman bu mutluluk günlerini bayram olarak kutlarlar, yaşarlar. Hazreti Peygamber ve Müslümanlar Medine'ye hicret ettiler. Yeni bir toplum, yeni bir devlet kurdular. İşte o zaman Medine'de yılda iki defa kutlanan bayram Peygamberimiz tarafından ihdas edilmiş oldu. Hazreti Peygamber hicret ettiği zaman Medinelilerin iki bayram olduğunu öğrendi. Medineliler bu bayramlarında oyunlar oynar ve eğlenirlerdi. Bu durumu gören Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam, Allah Teala size kutladığınız bu iki bayrama bedel olarak daha hayırlısını, Ramazan bayramı ile Kurban bayramını lütuf olarak vermiştir, buyurmuştur. Ebu Davud Sünen'inde ve Ahmet bin Hanbel'in Müsned'inde bu hadis geçer değerli dinleyenler. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam bayram namazını mescitte değil, musalla adı verilen geniş bir alanda kıldırırdı. Yaşlı olsun, genç olsun kadınlar bayrama katılmalarını isterdi ve cemaatin arka tarafında bulunurlardı. Özel durumları sebebiyle namaza katılamayan bu kadınlar tekbirlerle cemaate iştirak ederlerdi. Günümüzde Müslüman toplumların çoğunda kadının sosyal hayatta aldığı rol göz önüne alındığında onların teravih bayram namazı gibi cemaatle kılınan ibadetlere İslam'ın adabına uymak şartıyla katılmalarında da bir sakınca görmemek gerekir. Bu bayramların neşe ve sevinç günleri olduğunu yine bizzat Hazreti Peygamber ifade buyurmuşlardır. Buhari'nin Hazreti Ayşe'den rivayet ettiği bir hadiste Hazreti Ayşe validemiz radıyallahu anh şöyle rivayet etmiştir, anlatmıştır. Bir defasında Kurban Bayramı'nın ilk günlerinde Hazreti Peygamber yanıma girdi. Yanımda Boğaz ezgilerini def çalarak okuyan iki kız vardı. Yatağına uzanıp yüzünü çevirdi derken babam Ebu Bekir radıyallahu anh içeri girdi. Bu ne Resulullah yanında şeytan çalgıları mı diyerek beni azarladı. Bunun üzerine peygamberimiz ona dönerek onlara dokunma buyurdu. Ben de babam bir şeyle meşgul olunca kızlara işaret ettim, onlar da çıktılar diyor. Yine bir bayram günü Habeşliler kalkan ve mızrak oyunu oynuyorlardı. Bunlara bakmak için ya ben Hazreti Peygamber'den izin istedim veya o bakmak istiyor musun diye bana sordu. İyice hatırlayamıyorum burayı diyor. Ben evet dedim. Bunun üzerine beni arkasında yanağım yanağına değecek şekilde ayaküstü durdurup oyun oynayanlara haydi devam edin Erfide oğulları buyurdu. Nihayet ben usanınca artık yeter mi diye sordu. Evet dedim, öyleyse git buyurdular. Yine bu da Buhari'de rivayet edilmektedir. Yine Buhari'nin diğer bir rivayetinde değerli dinleyenler, söz konusu hadisede Hazreti Peygamber Hazreti Ebu Bekir'e Ebu Bekir her ümmetin bir bayramı vardır. Bu da bizim bayramımızdır buyurmakla bugünlerde yapılacak meşru eğlence ve sevinçleri ortaya çıkarmaya göstermenin keyfiyetine izin verdiğini, cevaz olduğunu anlıyoruz. Düğünlerde olduğu gibi bayramlarda da sevinçli olduğunu açıkça göstermek için İslam'a aykırı olmayacak şekilde eğlenmeler, eğlenceler tertiplemek caizdir. Hatta bayramlarda sevinçli olduğunu açıkça ortaya koymak İslam prensiplerindendir denilmektedir. Tecrid-i Sarih'in tercümesinde bayramla ilgili bu bölümde. Tarihte bayram kutlamalar nasıl olmuş bir de ona bakarsak değerli dinleyenler, İslam devletleri bayramların kutlanmalarına büyük önemler vermişlerdir tarihte. Selçuklularda bayram kutlamalarında saraylar süslenir. Namazdan sonra devlet adamları halkın tebriklerini kabul ederlerdi. Sarayın önünde davul ve zurnalar çalınırdı ve kurban etleri fakirlere dağıtırdı. Osmanlılar zamanında ise bunlara ilaveten mehter takımı da önemli bir yeri vardı bayramlarda. Bayram arefe günü top atışlarıyla başlar ve bayramın son gününün ikindi vaktinde atılan topla sona ererdi. Büyükler küçükler sabah erkenden bayramlık elbiselerini giyerler. Yakınlarında bulunan bir camide bayram namazını kılmaya giderlerdi. Namazdan sonra camide yapılan bayramlaşmayı, eve dönünce aile fertlerinin bayramlaşması takip ederdi. Büyükler birbirlerine hediye verirlerdi, küçüklere de şeker lokum gibi ve bayram harçlığı verilirdi. Bayramlar ideolojik, sosyolojik birer olaydırlar. Yöneticiler bayramlar ile toplumların vicdanında, şuurunda kendi dinlerini, ideolojilerini topluma sevdirmek, yerleştirmek, hatırlatmak ve gelecek nesillere taşımak için hemen her toplumda ola gelmiştir. Hatta toplumun önderleri, liderleri, yöneticileri bu günleri bir vesile sayarlar, devletin temel nizamını, ideolojilerini ya da dinlerini toplumlarına anlatmak, sevdirmek için bayram mesajlarını vermeleri de birer adet olmuştur. İslam, Müslümanların kendi aralarında kopmaz bir birlik oluşturmak için çeşitli vesilelere kullanır. Kur'an'a göre Müslümanlar kendi aralarında kopmaz bir bağ oluşturmak için. İşte bu bayram günlerinde çocuklar, özellikle yetimler, öksüz ve fakir çocuklar sevindirilir, akraba, eş dost ziyaretleri yapılarak hal hatırlar sorulur, küsler barıştırılır ki akrabalık bağları koparılmamış, bilakis daha kuvvetlendirilmiş olsun. Şimdi şu kocaman şehirlerde çevrenin bozulduğu gibi insanlığın unutulduğu, insanların birbiriyle olan ilişkileri maddi menfaat üzerine dayandığı, böyle monotonluk içinde atıp akıp giden bir hayatta işte bu bayram günleri bir heyecan, bir neşe, zevk ve ümit vermekte, toplumun fakir, kimsesiz, unutulmuş, zayıf kesimlerinde bir nebze olsun rahatlanmalarına vesile olmakta, onları bir anda, bir günde olsa mutlu etmektedir. Hiç değilse fakirler, zayıflar, kimsesizler bu günlerde hatırlanmakta, ilgilenilmektedir. İslam toplumunun birbirine sımsıkı bağlanması, dostluklar, kardeşlikler kurması için bu ve benzeri günleri hep sebep kılmıştır dedik. Bayramlar böyle toplumsal faydaları var iken toplum bir ferdi olarak bu problemlerle ilgilenmek görevimiz iken İslam'ın emir ve tavsiyelerini hiçe sayıp bayram günlerini tatil günleri olarak kabul ederek başka illere, başka ülkelere seyahate çıkmak, özellikle seyahate çıkmak, bayramın içinde yaşadığı toplum ile birlikte yapmak yerine toplumdan kaçarak başka yerlerde bayram geçirmek şuurlu bir Müslümana göre yapılacak bir iş değildir. İslam'ın şiarlarından, sembollerinden olan bayram günlerini hakkıyla kutlamadan, birbirimize kardeşçe sahip çıkmadan gerçek İslam toplumunu kurmamız mümkün değildir. Yine bayram günleri İslam'ın vakar ve olgunluğunun gösterdiği günlerdir. Diğer toplumlarda olduğu gibi bizim toplumumuzda bayram günlerinde faşinkler ve karnavallar gibi rezaletler asla işlenmezler. Böyle bayram hakkında genel bir bilgi verdikten sonra değerli dinleyenler, bayramlarda yapılması dinimizce güzel görülen hususlar nedir? Onlardan da biraz bahsederek ikinci kavramımız olan kurbana geçelim. Şimdi Hazreti Peygamber günümüzde yapacağımız ilk şey namaz kılmaktır diyor bayram günümüzde. Yani İslam'a göre bayrama başlamak, hayata başlamak, daha doğrusu güne başlamak hep namazla olur. Biliyorsunuz sabahleyin erkenden güneş doğmadan Müslüman sabah namazını kılar. Bu aynı bayram gününde de olur, bayrama diğer günlerde olduğu gibi namazla başlanır. Bayram sabahında erkenden kalkmak, yıkanmak, gusletmek, misvak kullanmak, dişleri temizlemek, ağzı temizlemek, güzel koku sürünmek, en güzel elbiselerini giymek, Allah'ın verdiği nimetlere şükretmek için sevinçli ve neşeli görünmek hep dinimizce güzel görünmüştür. Ayrıca Ramazan bayramında sabahleyin camiye gitmeden önce tatlı bir şey yemek, varsa bunun hurma olması ve 3-5 gibi tek adetli olması, Kurban bayramında kurban kesecek kimsenin onun etinden yemesi için namazdan önce bir şey yememesi güzel bir davranış olarak kabul edilmiştir. Sonra namazı erken davranıp sabah namazını mahalle mescidinde kılarak bayram namazı için varsa namazgaha, musallaya ya da büyük camilere gitmek. Namaza giderken Ramazan bayramında içinden ve Kurban bayramında açıktan tekbir getirmek. Dönüşte mümkün ise başka yoldan gelmek. Müminlere rastladıkça güler yüzlü olmak. Tatlı söz söylemek. Gücü yettiğince çok sadaka vermek. Hep bunlar dinimize uygun görünmüşlerdir. Bütün bunların dışında çocuklar, bilhassa öksüz, fakir çocuklar sevindirilmeli. Akraba, eş ve dost ziyaretleri yapılarak onların hal ve hatırları sorulmalı. En önemlisi aralarında dargınlık olanlar barıştırılır. Yüce Allah'ın ihsan ve rahmetinin bir tecellisine de sebep olan bu bayramların diğer yönden sosyal hayatta bu tür faydaları da gayet açıktır. Müslümanlar birbirlerinin bayramını ya karşı karşıya gelerek ya da mektup, tebrik ve telefon gibi haberleşme vasıtasıyla tebrik etmelidirler. Uzun zaman hatırlanmayan dostlar bu vesileyle hatırlanmış olurlar. Bayramlar yine yenilip yedirildiği, içirip içirildiği ikram günleridir. Akraba, eş, dostlarla beraber bu günün mutluluğu paylaşılır. Bunun için bayramlarda oruç tutmak Hazreti Peygamber tarafından yasaklanmıştır. Fakat bayramlar yukarıda belirtilen hedeflerinden asla saptırılmamalıdır. Zira bayramlar sadece yemek içmek ve tatil yapmaktan ibaret değildir. Diğer taraftan bu bayramlar İslam'ın vakar ve olgunluk ve yüceliğini gösteren müesseselerdir. Bu hakikati görmek için Güney Amerika karnavaları, Avrupa'nın faşinkleri vesaire gibi İslam'ın bayramlarıyla karşılaştırmak yeterlidir. İslam bayramlar arasında tatlı hatıralar, yetim ve kimsesizlere, fakirlere mutluluk gözyaşları bırakırken yukarıda saydığımız batılı toplumların bayramlarında ise arkalarında sadece sefalet, içki kokusu, yollarda pislikler, çöp, hepsinden de vahşisi içki ve alkolün sebep olduğu nice ölümler bırakmaktadır. Bayram hakkında biraz da fıkhi bilgi verirsek değerli dinleyenler, evvela bayram namazından söz edersek, bayram namazları kime cuma namazı farzı, o kimseye bayram namazı kılmak vaciptir. Bayram namazlarından sonra okunan hutbeler sünnettir. Cuma hutbesi gibi farz değildir. Cuma hutbesi namazdan önce, bayram hutbesi ise namazdan sonra okunur. Bayram namazları hicretin 1. yılında meşru kılınmıştır. Bayram namazının vakti güneşin doğup ufukta 1 veya 2 mızrak boyu yükselmesinden itibaren. Peki bunun günümüze izdüşümü nedir derseniz, işte yaklaşık 40-50 dakika sonra güneşin doğumundan sabah bayram namazı vakti girmektedir. O zaman başlıyor zeval vakti denilen güneşin tam tepeye dikilme zamanına kadar bayram namazının vakti devam ediyor. Bayram namazının rekatları 2'şer rekattır. Cemaat şartı vardır. İmam okuduğu sureler dışından cehren okur. Ezan ve kamet getirilmez. İmam 2 rekat Ramazan veya Kurban Bayramı namazına diye cemaat de aynen imam gibi hangi bayram namazı kılıyorsa o bayram namazına niyet eder ve imama uyduğunu söyler. Evet değerli dinleyenler. Namazı böyle tamamladıktan sonra işte bildiğiniz gibi imam hutbede kısa bir konuşma yapar. Kurban bayramı namazının vaktinde kılmak için biraz acele etmek, Ramazan bayramında da biraz tehir etmek sünnettir deniyor ilmihal kitaplarında. Bayram namazdan evvel gerek evde gerek camide, bayram namazdan sonra da nafile namaz kılmak yine mekruh görülmüştür. Bayram namazına yetişemeyen kimse artık onu kaza edemez ve tek başına kılamaz. Dilerse döner gider, dilerse 4 rekat nafile namazı kılar diyor yine kitaplarımız. Şimdi ikinci konumuz kurban. Sözlükte yaklaşmak anlamına gelen kurban, Allah'a yaklaşmayı, Allah yolunda malların feda edilebileceğini, Allah'a bir teslimiyeti ve şükrü ifade etmektedir. Yolcu olmayan, akıllı, ergen, hür ve dinen zengin sayılan Müslüman, erkek ve kadın tarafından Allah'ın hoşnutluğu, rızası için kurban niyetiyle Kurban Bayramı'nın ilk 3 gününde kesilmesi vacip olan koyun, keçi, sığır ve deve gibi hayvanlardan her birine kurban denilir. Muayyen vakitte muayyen bir hayvanı ibadet maksadıyla usulüne uygun olarak kesme, Hicretin 2. yılında meşru kılınmıştır. kurban kesmenin meşruiyeti Kur'an ve sünnet ile sabittir. Kur'an'dan Kevser suresinin 2. ayeti Rabbin için namaz kıl kurban kes ayetidir. Yine hadis olarak da Hazreti Peygamber'in aleyhissalatü vesselam İbn-i Mace ve Ahmet bin Hanbel'in müsnetinde geçen imkanı olup da kurban kesmeyen bizim namazgahımıza yaklaşmasın hadisidir. İşte bu ayet ve hadisin kurbanın önemini ortaya koymaktadır. Bu ve benzeri naslardan hareket eden Hanefi alimleri kurban kesmenin vacip olduğu görüşündedirler. Kurban Allah'a yaklaşmak maksadıyla yalnız Allah'ın rızasını kazanmak için kesilir. Allah'tan başkası adına hayvan kesmek haramdır. Bu yola tevessül edenler, yönelenler Hazreti Peygamber'in Allah'tan başkası namına hayvan kesene Allah lanet etsin şeklindeki ifadeleriyle uyarılmıştır. Bu hadiste Müslim'de ve Nesai'de yine Ahmet bin Hanbel'in kitabında geçmektedir. Evet, kurban kesilen günlere eyyam-ı nahır denir. Bu bir ibadet ve hürmet ifadesidir ki kurbanla insan Allah'a yaklaşmaya çalışır yahut kurban insanı Allah'a yaklaştırır. Bu yaklaşma elbette maddi bir anlamda bir yaklaşma değil, onun rızasına, sevgisine, hoşnutluğuna yaklaşmadır. Kurbanla insan Allah'a karşı duyduğu takva duygusunu zenginleştirir. Diğer dinlerde kurbana da şöyle kısaca bir bakarsak, kurban olayı tarihten günümüze kadar insanların başvurdukları bir ibadet ve bir adettir. İslam'ın batıl din kabul ettiği birçok inanışta, hatta Hristiyanlık ve Yahudilikte bile kurban adeti veya ibadeti vardı. İslam tarih öncesinden günümüze gelen bu anlayışı kaldırmamış, onu asıl olması gereken şekle sokmuştur. Öncekiler kurbanı bir korkunun, bir çekinmenin, bir sığınmanın ihtiyacı olarak tanrıların gazabını ya da öfkesini dindirmek üzere verirlerdi. Kimiler de kurbanları tanrıların yiyeceği sayarlardı. Hayvan kurban edildiği gibi insan veya eşya da kurban ediliyordu önceki toplumlarda. İslam bütün bu yanlış anlayışları kökünden kaldırdı. Kurbanı Allah'a yaklaşmanın, onun sevgisi kazanmanın, malı onun yolunda harcamanın, onun verdiği nimetlerle sevinmenin ve insan ruhunu dindirmenin bir aracı haline getirdi. İslam'a göre kurban ibadeti belli hayvanlardan belli günlerde kesilmek suretiyle yerine getirilebilir. O ne basit bir adettir, ne de bütün malı mülkü belirsiz bir amaç uğruna bir tarafa atmaktır. Kurban olmak, Allah'a yakın olmaktır. Ona yaklaşmak, fiziği, metafiziği taşımak, içkin olanı aşkın olana bağlamaktır. Bu anlamda kurban, varlığın sahibine bir yönelişi sembolize eder. İnsanın emrine verilen maddenin yine onun emrine sunulmasıdır. Ya da o benim kurbanımdı, ben ise senin kurbanım demektir. Allah'a yaklaşmak ancak ihlasla, samimiyetle, aşkla, yani Allah'ın gereği gibi sevmekle olur. Kurban işte bu aşkın bir aracıdır. Mümin kurban keserek bu sevgisini gösterir. En azından bu inancını kendi içerisinde ispat eder, bunun heyecanını taşır. Peki kurbanın tarihinden de biraz değinirsek, yani kurban bizim İslam'da kurban nasıl ortaya çıkmış? İslam'da kurban kesme ibadetin Hazreti İbrahim Aleyhisselam'la başladığını Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz. Efendim, Saffat suresi 102 ve 108. ayetlerinde olay şöyle anlatılıyor. Böylece çocuk onun yanında koşabilecek bir çağa gelince İbrahim ona, oğlum gerçekten ben seni rüyamda boğazlıyorken gördüm. Bir bak, sen ne düşünüyorsun dedi. Oğlu İsmail dedi ki, babacığım emrolunduğun şeyi yap, inşallah beni sabredenlerden bulacaksın. Sonunda ikisi de Allah'ın emrine ve takdirine teslim olup, babası İsmail'e kurban etmek için onu yanağı üzerine yatırdı. Biz ona İbrahim diye seslendik, gerçekten sen rüyayı doğruladın, hiç şüphesiz biz ihsanda bulunanları böyle ödüllendiririz. Doğrusu bu apaçık bir imtihandı ve ona büyük bir kurban fidye olarak verdik. Sonra gelenler arasında ona hayırlı ve şerefli bir isim bıraktık buyurulmaktadır. İbrahim aleyhisselam oğlunu kurban etme imtihanını, sınavını kazanmıştı. O dünyada en fazla değer verdiği evladını rüyasında Rabbinden aldığı bir işaret ile onun yolunda kurban etmek durumundaydı. Ya da böyle bir kurbanı Rabbinin uğrunda feda edebileceğini göstermek zorundaydı. Bu durumu henüz çocuk yaşta olan İsmail'e anlattığı zaman o hiçbir itirazda bulunmadı. Allah'ın emrine babası gibi teslim oldu. Bu olayda baba ile oğlun teslimiyetini, Allah'ın emri karşısında tavırlarını açık bir şekilde görüyoruz. Maksat elbette insanın Allah yolunda kurban edilmesi değildi. Bu kötü adet batıl dine inananların işiydi. Buradaki asıl amaç inanan bir insanın en sevdiği şeyi Allah yolunda feda edebilmesidir. İşte İbrahim aleyhisselam bu zorlu imtihanı ile baş başa kalmıştı. İsmail aleyhisselam ise kendi canını isteyerek Allah yolunda vermenin sınaması karşısındaydı. İsteyerek, evet. O da hiç tereddüt etmeden boynunu Allah'ın emrine teslim etti. Her ikisi de imtihanı kazanınca Allah da onlara büyük bir kurban, fidye olarak gönderdi. Kevser suresinde Rabbimiz peygamberimize Allah için namaz kılıp kurban kesmesini emrediyor. Bu emir hem İbrahim peygamberi hatırlatmak hem de aynı teslimiyetin, aynı fedakarlığın devamını sağlamak, ayrıca mükafata kavuşan İbrahim peygamber gibi bayram sevincini yaşamaktır. Peygamberimiz kurban kesmiş ve ümmetine de kesmesini emretmiştir. Bazı alimler kurban kesmenin vacip olduğunu, bazılarda terk edilmeyecek kadar kuvvetli bir sünnet olduğunu söylemişlerdir. Peygamberimizin hayatında bunun uygulamasını görmekteyiz. Kurban, Eyyam-ı Nahr denilen kurban bayramının birinci, ikinci, üçüncü günlerinde kesilir. Bu günler bildiğiniz gibi Zilhicce ayının 10., 11. ve 12. günleridir. Bu günler aynı zamanda haç günleridir. İki ibadetin aynı zamanda yapılmasının hikmeti iyi düşünülmeli. Müslümanlardan bazılar haçta haç heyecanı yaşarken, diğer Müslümanlar kendi evlerinde kurban bayramını yaşayarak, kurban keserek aynı heyecanı yaşıyorlar. Paylaşıyorlar. Hazreti İbrahim ve oğlu İsmail'i anarlar, onların davetlerini hatırlarlar. Kurban her şeyden önce sevilen, elde edilmek için emek ve para verilen, zaman ve ömür harcanan, değerli dünyalıklardan bir kısmını Allah için feda edebilmenin bir göstergesidir. Bu anlayış insanı başka şeyleri de Allah yolunda feda etme fedakarlığına götürebilir. Kurban insandaki aşırı isteklerin yani hırsın, başkasına merhametsizce davranmanın, başkasına saldırmanın azalmasına da yardımcı olur. Üzerine kurban kesmek düşen mümin kurbanın kendisi kesmeli. Kendisi kesemiyorsa bile kesilirken yanında bulunmalıdır. Böylece Allah için boğazlanan hayvanı o haliyle görünce merhameti çoğalır, başkasının kanına tecavüzün zorluğunu anlar, Allah için fedakarlıkta bulunmanın bir lezzetini tatmış olur. Peki kurban niçin kesilir ya da kesilmelidir? Kurban kesinlikle et için kesilmez, ancak kurbanı kesen kendisi etinden yiyebilir. Fakirlere ve dostlarına verebilir. Bu dostlar ve Müslümanlar arasındaki sevgiyi ve muhabbeti artırır. Bu aynı zamanda bayram yapmanın da anlamıdır. Kurban bayramında bütün Müslümanlar birlikte kurban keserler, birlikte bayram ederler. Bu durum işte tevhid dininin bir özeyi, bir özelliği, bir dışa yansımasıdır. O bütün Müslümanları her zaman birliğe davet etmektedir. Kurbanın davar, sığır, deve cinsinden olmasının da hikmetleri vardır. Bu hayvanlar eti helal olan hayvanlardır ve hepsi evcildir. Yani ya insanlar onları çalışarak yetiştirirler ya da emek vererek kazandıkları paralarıyla arırlar. Onlar sahipleri için bir değer haline gelirler. Onların kurban olarak kanlarının akıtılması şüphesiz ki İsmail peygamberin kurban olarak kanına denk tutulmasından dolayıdır. Müminler kurban keserler ve İsmail'in ulaştığı manayı yakalamaya çalışırlar. Kurbanlar ne etleri ne kanları Allah'a ulaşmaz. Fakat müminlerin takvaları Allah'a ulaşır. Haç suresi 34. Öyleyse önemli olan eti için hayvan kesmek değil, Allah sevgisi için belli malı, belli bir zamanda Allah için feda edebilmektir. İslam, Allah yolunda mallarını ve canlarını kurban olarak feda eden veya etmeye hazır olan, ahlak ve takva bakımından İsmail ve İbrahim aleyhisselamlar gibi onların eliyle yücelecektir. Kurban ibadeti İbrahim'in ve İsmail'in şehadetinin bu çağa taşınmasıdır. Bunu kimileri kurban keserek sembolik olarak yaparlar, kimileri de canlarını Allah yolunda vererek fiili olarak gerçekleştirirler. Kurban ibadetinin şuuruna varmayanların payına kurbandan belki de et, İsmail gibi onların payına da cennet düşer. Kendilerini Allah'ın yoluna kurban olarak hazırlayanlar, imanlarını tıpkı kestikleri kurban gibi kusursuz, eksiksiz yapmaları gerekir. Bedeninde noksanlık olan hayvanlardan nasıl kurbanlık olmaz ise, kurbanın sağlıklı, eksiksiz ve hayvanlar arasında en seçilmişlerden olması gerekirse, işte insanın imanı da eksik, hastalıklı, feçli, illetli olanlardan kendilerini o ulvi gayeye adayamazlar. O halde o ulvi gayeye adanabilmek için, Allah yolunda kurban olabilmek için sahih, şirksiz bir iman sahibi olunmalıdır. Kendilerini ve mallarını böylesine bir amaç uğruna adayabilenler mübarek kimselerdir. Ve onların bayramları da bu anlamda mübarektir. Bayramlar Müslümana ahirette Rabbi ile buluşmayı hatırlatan vuslat zamanıdırlar. Ne adadığının farkında olanlar bu vuslatın değerini de bileceklerdir. İnsanın eşyaya, insana, ideolojilere, dünyaya kul ve kurban edildiği bir dünyada insanın harcandığı ve horlandığı ve binlerce insanın emperyalist, küresel hegemonya için harcandığı bir zamanda bir tek Müslümanın harcanması. Evet, böyle bir harcanmada kurtulmanın yolu yüce bir gaye için adamak ve adanmaktır. Bunu da İslam'a teslim olarak emin olan ve tam bir hürriyete kavuşan şuurlu müminler yapabilirler. Yeryüzü bugüne kadar insanın hoyratça harcandığı başka bir uygarlık görmüş müdür? İnsanların sahte tanrılara böylesine kitlesel ve sistematik bir şekilde kurban edildiği bir zaman geçmiş midir? İnsanın nesne haline getiren modernizm, onun yüreğini öldürmekle kalmadı, yüreğini bir puthaneye çevirdikten sonra onu modern ilahların önünde de kurban ediverdi. Kısaca onu sefihleştirerek harcayıverdi. Böyle bir dünyada İslam'ın getirdiği kurban ibadeti bu çarpık zihniyete bir tavır alıştır. Bunun karşısında bir dik duruştur, bir meydan okumadır. Bu sefihliğe, bu yanlışlığa, bu bozulmuşluğa teslim olmamaktır. İlahi olanla sağlam bir bağ kurmaktır. Küresel sapmaya, bozulmaya, çürümüşlüğe rağmen insan için gerçek güvenliğin ve gerçek emniyetin hala mümkün olduğunu onlara göstermektir. İnsanın eşyaya, menfaatlere, çıkarlara, boş hedeflere ve yalancı ilahlara kurban edilip harcandığı günümüz dünyasında İslam'ın emrettiği kurban ibadeti daha bir anlamlı hale gelmektedir. Kurbanın vücubiyeti hakkında da ilmihal bilgilerinden biraz bilgiler aktararak değerli dinleyenler sohbetimizi bitirelim inşallah. Kurban kesecek kimsenin Müslüman, hür ve yolculuk halinde bulunmayıp mukim olması, nisap miktarı mala sahip olması gerekmektedir. Akıllı ve buluğa ermiş olma şartı konusunda ihtilaf vardır. Zengin olan çocuk veya delinin malından velisi kurban keser Hanefilere göre. Seferi olanlar kurban kesmekten muaftır. Bundan dolayı seferiliği gerektirecek yoldan gelen hacılara kurban vücubiyeti yoktur. Ancak mukim olan Mekkeliler için bu vücubiyet, vaciplik düşmez. Eyyam-ı Nahr yani kurban bayramında yolculuğa çıkan kişi vakit çıkmadan mukim olursa kurbanla mükelleftir. Kurban kesmede nisap, sadakayı fıtırla mükellef olmaktır. Bu durumdaki Müslümana kurban kesmek vaciptir. Kurbanlık hayvanlar ve bu hayvanlarda aranan şartlar, kurban edilecek hayvanlar koyu, keçi, sığır, koyun, keçi, sığır, manda ve devedir. Vahşi hayvanlardan kurban etmek doğru değildir, uygun değildir. Ancak 6 ayını doldurmuş olan kuzu annesinden ayırt edilemeyecek kadar gösterişli ve semiz ise kurban edilebilir. Oğlak ise durum geçerli değildir. Sığır ve mandanın 2, devenin ise 5 yaşında olanı kurban edilir. Koyun ve keçi bir kişi adına kurban edilebilir. Sığır ve deveye ise 1'den 7'ye kadar kişiler ortak olabilir. Ancak ortaklardan her biri Müslüman olmalı ve kurban niyetiyle ortaklığa girmelidir. Et yeme maksadıyla ortaklık kurulursa veya birisi et yeme maksadıyla ortaklıkta bulunursa hiçbirisinin kurbanı yerine gelmiş olmaz. Kurban kesildikten sonra et tartı ile eşit ve dengeli bir şekilde paylaştırılmalıdır. Yaratılıştan boynuzsuz, burma, delirmiş hayvan, çok zayıflamış olan uyuz hayvan, yaratılıştan kulakları küçük olan hayvan, dişlerinin azısı düşmüş veya dişler olmadığı halde yemini yiyebilen ve otlayabilen hayvanlarla kurban etmek caiz kabul edilmiştir. Bir veya iki gözü kör, kemiğinde ilik kalmayacak kadar zayıflar, kesileceği yere kadar gidemeyecek derecede topal vesaire sakat olanlar da kurban olmazlar. Kurban vakti kurban eyyam-ı nahır kurban kesme günleri denilen Zilhicce ayının 10. 11. 12. günleridir. 10. günü kesmek daha faziletlidir. Yani ilk gün. Zilhicce'nin 10. günü 2. fecir doğmadan önce kurban kesmek caiz değildir. Kurban nasıl kesilir? Kurban kesmek için bıçak önceden bilenir, hazırlanır. Hayvanın göremeyeceği bir yere konulur. Sonra hayvan ayaklara ve yüzü kıbleye gelecek şekilde sol tarafına yatırılır. Hayvanın sağ arka ayağı serbest kalmak şartıyla diğer ayakları bağlanır. Bundan sonra tekbir ve tehlil getirilir. Arkasından Bismillah, Allahu Ekber denilerek hayvanın boynuna bıçak vurulur. Nefes ve yemek boruları ile şah damarı denilen iki ana damarı kesilir. Hayvan soğumaya bırakılır. Kanının akması beklenir. Sonra derisi yüzülür. Hayvanın elinden gelirse kurban sahibinin kendisinin kesmesi menduptur. Kendisi kesemezse bir Müslümana kestirir. Kurbanlıktan faydalanmak, kurbanlıkların tüylerinin kırpılması, sütünün sağılması suretiyle kurbanlıktan faydalanmak mekruh görülmüştür. Eğer kırpılmış ise tüyü ve sütü ise sütü sağılıp tasadduk edilir. Hatta karışmasın diye alamet olmak üzere alınan tüyleri bile tasadduk etmek gerekir demiştir kitaplarımız. Eğer kullanılmış ise parası tasadduk edilir denir. Kurbanın eti konusunda en faziletli tutum 3'te 1'ini tasadduk, 3'te 1'ini dostlarla ikram, 3'te 1'ini evde alıkoymaktır. Kurbanlık yapmak üzere satın alınan bir hayvan satılıp yerine başka bir hayvan almak caizdir. Kurbanda vekalet bir Müslüman kurbanını kendisi kesebileceği gibi Müslümanlara da kestirebilir ancak kendisini kesmesi daha faziletlidir. Netice olarak değerli dinleyiciler, işte bu bayram günlerimizi iyi değerlendirmeliyiz. İslam toplumu Kur'an'ın tarif ettiği şekliyle aralarına kuvvetli bir harçla örülmüş bir duvar gibidir. Dolayısıyla birbirlerinin dertleriyle uğraşırlar, çözmeye çalışırlar. Ferdi bir mutluluk yaşamaktan çok topluca mutlu olmaya gayret ederler. İşte Müslümanların böyle kardeşliklerinin daha bir kuvvetlendiği, bu bayram günlerinde bayramda yapmamız gereken şeyleri gereğince yapmalıyız. Bayram olarak, şiar olarak, İslam'ın sembolü olarak bayramlara sahip çıkmalı. Bunları gelecek kuşaklara böyle atalarımızdan, İslami örflerimizden aldığımız şekilde naklederek İslam'ın şiarları yaşatmalıyız. Allah'ın istediği şekilde birbirimize yardımcı olmalı, gayret etmeliyiz. Hepinizi güzel şekilde bayram yapacak şekilde Allah'a emanet olunuz diyorum.